Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah Abdullah İbni Abbas'ın bize rivayet ettiği hadislere de devam etmekteyiz. 2932. rivayeti okuyacağım. Şube'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Misver bin Mahrem'e hasta olan İbni Abbas'ı ziyaret için yanına girdi. İbni Abbas'ın üzerinde kalın ipekten bir hırka vardı. Misver ona, "Ey İbni Abbas, bu giysi de nedir?" diye sorduğunda, İbn Abbas, "Bu giysinin nesi var ki?" dedi. Misver, "Bu giysi kalın ipektendir." dediğinde, "Vallahi bu konuda bildiğim şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yasakladığı zaman sadece kibirlenme ve büyüklenme açısından yasakladığıdır. Allah'a hamdolsun ki bunlar bizde yoktur." dedi. Ona, "Mangalın üzerindeki bu heykellerde nedir?" diye sorunca yine Misver, İbn Abbas, "Onları yaktığımızı görmüyor musun?" dedi. Misver gidince İbn Abbas, "Üzerimdeki giysiyi çıkarın ve şu heykellerin başını kesin." dedi. Orada bulunanlar, "Ey Ebu Abbas, eğer onu olduğu gibi çarşıya götürsen baş ile birlikte daha çabuk satılır." deyince, "Hayır." dedi ve başlarının kesilmesini emretti. Sahabe-i kiramın birbirlerine olan merhameti, birbirlerine olan sevgisi, muhabbeti bizi etkiliyor muhteşem. Ve hasta ziyareti örneği var. Misver bin Mahrem'e Abdullah İbni Abbas'ı ziyarete geliyor hasta olduğu için. Ancak hasta ortamı olması onun hakkı söylemesine engel olmuyor. Bildiği doğrular var. Çünkü kardeşini gücendirmekten korkacak ama onun ateşe düşmesinden daha çok korkacak. Misver'in bildiği bir konu var ki o da Allahu Teala'nın elçisi bizzat bütün Müslümanların duyacağı şekilde ipeğin erkeklere bu dünyada haram olduğunu, yasak olduğunu söylemişti. Altın ve ipek. Misver ama İbn Abbas'ın üzerinde böylesi kalın bir elbise görünce ipekten dedi, "Bu nedir?" İstebrak isimli kalın bir ipekten bahsediliyor. Abdullah İbn Abbas da bu konuda bir başka bilgiye sahip. Onun bilgisi de yanlış değil. Dedi ki, "Benim bildiğim bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklarken kibirlenme, büyüklenme açısından yasakladı. Başka bir konu değil ki o da bizde yok." dedi. Tartışma yok. Misver, "Hayır şöyle böyle filan" demedi. Arkasından mangal var ya da nasılsa böyle bir ateşin yandığı yer. Onun üzerinde de heykeller var. Artık mumdan heykeller mi, şamdanlık mı bilmedim, anlamadım ama heykeller diye tercüme edilmiş. "Bunlar ne ya?" dedi. "Biz de görüyorsun bunları yakıyoruz." dedi o da. Demek ki yanacak, yakılacak bir şey. Yine Misver bir şey demedi. Yani tepkisini söyledi, dile getirdi. Beğenmediği, hoşlanmadığı şeyleri görünce de bunu söylüyor. Hem güzel bir ziyaret, bir hayırlı varış, güzel bir işaret ve sonra tartışma da yok. Söylüyoruz, gerisi ona ait artık. İbn Abbas o gittikten sonra her ne kadar bunlarla ilgili kendi bilgilerini, kendi açıklamalarını yapmış olsa bile kardeşinin bu uyarısını dikkate alıyor ve diyor ki, "Şu giysiyi çıkarın üzerimden, şu heykellerin de başını kopartın. Daha iyi para eder, bunu götürelim satalım." "Yok öyle yapmayın, benim dediğim gibi yapın, bunların başını kopartın." dedi. Hakkı bildikten sonra hakkı uygulama konusunda Müslümanlardaki ciddiyeti de burada gündeme getirmemiz lazım. Allah bize de böyle bir ciddiyet ihsan etsin. Doğruyu bileceğiz ama doğruyu uygulama diye bir derdimiz olmayacak. Doğruyu anlatacağım ama ben o doğruları yaşamayacağım. Bizim böyle bir hayatımız olmuş. Bunu nasıl aşacağız onu da ben de bilmiyorum. Yani hem ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bilgiler önüme konulacak, onu okuyacağım, anlayacağım, kavrayacağım, hatta dile getirecek kadar bileceğim. Fakat hayat başka şey dayatacak ve biz onu yaşamaya devam edeceğiz. Bu bir imtihan mıdır? Bu bir kararsızlık mıdır? İradesizlik midir? Bunları tam da bilemiyorum. Her ikisinin de olduğu anlar var. Çünkü elimde olmayan bir dünyanın dayattıklarıyla yaşamak zorundayım. Bu arada iradem de, heva hevesim de bu konuda başka şey söylüyor. Düzeltemiyoruz hayatımızı. Ne yapmalıyız peki? Vallahi şu okumayı yapmaktan başka bir bilgi de bilmiyorum şu anda. Yani okumaya devam, okuduklarımı anlamaya, anlatmaya devam. Rabbim umarım kalbimizde bir kararlılık meydana getirir. Bu imanı, yani okuduğum, kabul ettiğim şeyleri güzelce iman etmek, sonra bu imanın bende bir kararlılık, bir amele dönüşmesini beklemek durumundayım. Kendim ve sizin için bilebildiğim yol bu şu anda. Rabbim daha hayırlısını öğretsin bizlere. Okumaya devam, inşallah o öğretecek. Şube'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 2933. Bir adam İbn Abbas'a gelerek azatlının, İbn Abbas'ın azatlısı, secde ettiği zaman yüzünü, kollarını ve göğsünü yere koyuyor dedi. Ben onu öyle gördüm. Azatlın secde ettiği zaman yüzünü, kollarını ve göğsünü yere koyuyor dedi. İbn Abbas azatlı kölesine sordu. Özgür bırakmış ama aralarında öyle bir muhabbet devam ediyor. Bunu böyle yapmana sebep nedir diye sorunca azatlısı dedi ki tevazudur. Yani ben Allah karşısında tevazu ile böyle yapıyorum dedi. Bunun üzerine İbn Abbas şöyle dedi. Köpek oturması işte bu şekildedir. Yani ellerini yayar, kollarını göğsünü yere koyar, yüzünü de yere vurur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secde ederken koltuk altlarının beyazlığının görüldüğüne şahidim. Secdeye varıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ellerini kenarda şöyle kaldırmış. Koltuk altlarının beyazlığı görülüyor. Tevazu ise, yani alçak gönüllü olacaksak, secdede Rabbimizin karşısında kulluğumuzu ifade edeceksek, örneğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun yaptığı gibi yaptığımızda tevazu olur. Onun yaptığın gibi yaptığımızda alçak gönüllülük olur. Dolayısıyla kendi kafamızdan şekiller üretemeyiz. Bir secde modeli ortaya koyamam böyle. Elim yüzümü yayıyorum, göğsümü yere koyuyorum. İbn Abbas dedi ki bu köpeğin oturmasıdır. Böyle yapar o. Bununla da tevazu olmaz. Müslümanlar bir yanlışı gördüklerinde bunu aktarıyorlar. Burada gelen adam İbn Abbas'ın azatlısının hatasını, kusurunu yüzüne vurmak için gelmiyor. Bir durum var. İbn Abbas'a en yakın olan birisi böyle yapıyorsa bunun bir açıklaması olmalı. Dolayısıyla eğer doğru bir iş yapıyorsa biz de yapalım. Değilse öğretelim anlamında ikisinin de bir arada olduğu bir yerde bunu konuşuyor. Böylece biz de bunu öğrenmiş oluyoruz. Dedikodu yok, laf taşıma yok, seninki böyle yapıyor ama filan diye kovuculuk yok. Ya burada Müslümanca bir eylemin ortaya çıkması için, anlaşılır hale gelmesi için gayret var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2944. rivayetle baş başayız. Hüseyin bin Abdullah bin Ubeydullah bin Abbas ile Davud bin Ali bin Abdullah bin Abbas'ın şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Tekrar döneyim bu bilgiye ama onların ne dediğini aktarayım önce. Bir adam Abdullah bin Abbas'a etrafında insanların bulunduğu bir ortamda şöyle sordu. Şıra konusunda tutunduğunuz bir sünnet mi var yoksa süt ve baldan daha masrafsız olduğu için mi onu ikram ediyorsunuz diye sorunca. Şimdi İbn Abbas Hazretleri insanlara ikram olarak şırayı, şerbeti yani hurma ya da üzüm herhalde anlayabildiğim şerbeti sunuyor, ikram ediyor. Adam da diyor ki neden yani şıra konusunda böyle ısrarlısınız? Bu konuda tutunduğunuz bir sünnet mi var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tavrı mı var? Yoksa yani sütten ya da baldan daha masrafsız olduğu için mi bunu ikram etmektesin? İbn Abbas şöyle dedi. Bakın yani sahabe-i kirama da Müslümanlar Peygamber aleyhisselamın modeli olarak bakıyorlar. Onun bıraktığı, yaptığı, ettiği işlere dikkat kesilmişler. Sahabe önlerinde amcaoğlu Peygamber aleyhisselatü vesselamın, onu sürekli izlemiş birisi, onun tavırlarını dikkate almaktalar ve soruyorlar, anlamaya da çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. İbn Abbas bu konuda şöyle dedi. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'ın yanına geldi ve bize içecek bir şeyler verin buyurdu. Abbas, şu şıraya birçok kişinin eli bulaştı. Sana süt veya bal ikram edelim mi diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ne ikram ediyorsanız bize de ondan içirin buyurdu. İnsanlara ne ikram ediyorsanız bize de ondan içirin. Yani insanların eli bulaşmış hiç problem değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde de yanında ensar ve muhacirlerden ashabı vardı. Bunun üzerine şıra ile dolu iki tulum getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içerken henüz doymadan başını kaldırdı ve güzel olmuş. Hep bu şekilde yapın buyurdu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu memnuniyeti bizim için süt ile balın sokaklarımızda akmasından daha iyidir. Yani bizim evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şıradan içti ve bundan dolayı memnun oldu, hoşlandı, hep böyle yapın dedi. Bu bakımdan sütten, baldan daha hayırlıdır bize. Biz buna tutunuyoruz diye ifade etmiş oldu. Hadisin baş kısmında iki rivayet eden kişiden bahsetti. Ahmet bin Hanbel'in kaydı böyle. Ravilerimiz birisi Hüseyin bin Abdullah bin Ubeydullah bin Abbas. Yani Abbas'ın oğlu Ubeydullah, Ubeydullah'ın oğlu Abdullah, Abdullah'ın oğlu Hüseyin. Diğeri Davud bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Abbas'ın oğlu Abdullah'ın oğlu Ali'nin oğlu Davud. Niye buna dikkat ettim? Yani dört nesil hepsi Peygamber ocağının çiçeği. Ve bu hadisleri bize onlar aktarıyorlar. Yani babalarının, dedelerinin yaptıklarını, duyduklarını bize aktarıyorlar. Rabbim bizim neslimiz de böyle eylesin. Bizi hayırlı eylesin. Bizden kafirler gelmesin inşallah. Ve çocuklarımıza da biz hem eylem olarak hem söylem olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bilgiyi, vahyi aktaralım. Onlar da bunun inşallah aktarıcısı olsunlar. Bunu böyle vurgulamak istedim. 2945. Siz benden dinler, sizden de başkaları dinler. Sizi dinleyenlerden de başkaları dinler. Elhamdülillah. Biraz önce okuduğumuz 2944 numaralı rivayetin hemen ardından bu rivayet gelmiş Hazreti İbn Abbas'tan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Siz benden dinler, benden işitirsiniz. Sizden de başkaları dinler. Yani dinlemeli. Sizi dinleyenlerden de başkaları dinler. Bu din böyle devam etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sahabe-i kiram, onlar dinlediler, anladılar, kavradılar, aktardılar. Değişik ortamlarda, değişik şekillerde. Onları dinleyenler sahabeyi güzelce anladılar, kavradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onların aktardıklarını öğrendiler, bellediler. Onlar da bir başka nesle aktardılar. Ve bu böyle devam ediyor. Dini anlamak ve anlatmak, dinlemek ve aktarmak. Bizim görevimiz, işimiz bu. Yani Resulullah'tan dinleyeceğiz, bizi dinleyenler bulup onlara aktaracağız. Dinleyeceğim ve aktaracağım, öğreneceğim ve söyleyeceğim. Gündem Allahu Teala'nın kitabı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti olacak ki bu bizim dinimiz olacak Allah'ın izniyle. 2953 Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve Abdullah İbni Abbas'ın şöyle rivayet ettiğini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kuşkusuz Rahim yani akrabalık bağı Rahman'ın isminden gelmektedir. Ve onun himayesindedir. Bu yüzden Allah bu bağı gözeteni gözetir, bu bağı kesenden de rahmetini keser. Ya Rab sen bizi koru. Rahim yani akrabalık bağı, Rahman olan Allahu Teala'nın hem isminden kaynaklanan bir isimdir ve Allahu Teala'nın himayesindedir, korumasındadır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın değer verdiği bu konuya kim değer verirse Allah da ona değer verir, onu koruyup gözetir. Kim de bu bağı kopartır, keser, değer vermez, Allah da ona merhamet etmez. Dünyada da kaybeder, ahirette de kaybeder. Öyleyse ne yapacağız? Bizim etrafımızda olan akrabalarla ilgilenmek zorunda olduğumuz bir gerçek. Yani yakınlarımızdaki komşularımız, beraber oturup kalktığımız, aynı mesai paylaştığımız insanlar da bunun içinde olmakla birlikte, özellikle rahim sebebiyle bağlı olduğumuz, anne babamız ile ilgili olarak bize akraba olmuş kimseler, hanımım dolayısıyla, eşim dolayısıyla akrabam olan kimseler benim için önemlidir ve onlarla bağı sürdürmem gerekiyor. Ziyaret etmem gerekiyor, konuşmam gerekiyor, hal hatır sormam gerekiyor. Kafamıza göre olmayabilirler, bizim dünyamızın insanı olmayabilirler. Hayatları, uğraşları, niyetleri, sözleri farklı olabilir ama Allahu Teala'nın Lokman suresinde anne babayla ilgili söylediği bir ifade var ya, anne baba müşrik bile olsalar onlarla biz güzelce arkadaşlık yapacağız. Yani onların dünya işlerinde onlara yardımcı olacağız, gülümseyeceğiz, ellerinden tutacağız, hoşbeş edeceğiz. Bu sıla-i rahim için de geçerlidir. Onlara da böyle davranmak güzel olacaktır. İnsanca merhamet etmek gerekecek. Rabbimizin emri budur. 2953. hadis-i şerif böyleydi. 2956. rivayet, İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İki adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında davalaşınca birisinin yemin etmesi gerekti. Ve adam kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederek hasmının kendisinden bir alacağı olmadığını söyledi. Bunun üzerine Cebrail aleyhissalatü vesselam inerek ona adamın hakkını vermesini emretti. Çünkü haklı olan karşıdakidir ve kendisi yalancıdır. Bu kişinin yemininin kefareti de Allah'tan başka ilah olmadığını bilmesi veya Allah'tan başka ilah olmadığına şahitliğidir dedi. Adam yemin etmek zorunda ve Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederek yemin et diyor. Aslında yalan söylüyor. Cebrail aleyhisselam durumu haber verdi. Fakat bu adamın yalancılığının kefareti bu Allah adına yemin etmesi oldu. Yani La ilahe illallah'ı gündeme getirmesi onun bu yalanını bile def etti. Hak, yine hak sahibine verildi ancak. Buradan La ilahe illallah'ın hayatımızdaki önemini, değerini anlamak durumundayız. Sahip olmalıyız. Buna rağmen yalan söylemeyiz. Buna rağmen yalancı şahitlik yapamayız. Bu cümleyi söyledikten sonra o cümlenin gereği gibi hayatımız olacak. Ve Rabbim umarım bu kelime, cümle sayesinde bizim de günahlarımızı bağışlayacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2960. rivayet de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yüzük yaptırdı ve onu taktı. Ardından bu yüzük beni sizden alıkoydu. Çünkü bugünden sonra bir size bir ona bakacağım gibime geliyor buyurdu ve onu çıkarıp attı. Subhanallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yüzük yaptırmış ve yüzüğü taktıktan sonra galiba yüzüğe baktı durdu ve şöyle dedi. Bu yüzük beni sizden alıkoydu. Yani size bakmak yerine bu yüzüğe bakıyorum. Bir ona bakacağım, bir size bakacağım gibime geliyor buyurdu ve onu çıkarıp attı. Şimdi bu telefonları ne yapalım? Bu sahip olduğumuz eşyaları ne yapalım? Yani biz bir ona bakıyor falan da değiliz. Eşimiz bizi bekliyor bakalım diye. Çocuklarımız bizi bekliyor bakalım diye. Etrafımızdaki insanlar bizi bekliyor onlara şöyle bir yüzümüzü dönelim diye. Ama elimizdeki fırsat vermiyor ki. Habire ona bakıyoruz. Onunla birlikteyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzüğü, sadece elindeki bir yüzüğü bile çıkarıp attı. Böylesi bir bilgi bizim dünyamızda dursun. Rabbim kolaylaştırsın. İnsanların yüzüne bakmak, inanın hiçbir eşyaya bakmakla boy ölçüşemez. Biz dostlarımızın yüzünü görelim. Çocuğumuzun, çoluğumuzun, anamızın, babamızın, kardeşlerimizin, eşimizin, dostlarımızın yüzüne bakmak sevap. Dolayısıyla bir adam hanımının yüzüne bakıp dursa, bir hanım kocasının yüzüne bakıp dursa sevap kazanırlar. Hiçbir şey yapmasalar. Eşyanın, telefonların, televizyonların ve buna benzer şeylerin yüzüne bakıp durmanın bir anlamı yok ki. İnsanlar koltukların, kanepelerin, atların, arabaların üzerinde tir tir titriyorlar. Fakat kaldırıp da başımızı bizim yanımızda bekleyen, ha bir babam bana baksa diye yüzünü bize dönmüş olan çocuğa bakmaya kendimizi bir türlü döndüremiyoruz. Eşyayla bağlantımızın yoğunluğu bizi oyalıyor. Aklımıza gelenler bunlar. Mevla kolaylaştırsın bu işimizi de. Hem kitabın yüzüne, Kur'an'ın yüzüne, hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün yazılı olduğu sayfalara, hem de evrende Allah-u Teala'nın bizim için var ettiği şeylere, güneş, ay, yıldızlar, gece, gündüz, yağmur, ağaç, çiçek, böcek bunlara, hem de bizim için değerli olan tüm insanlara Rabbim bakmayı ihsan etsin. Onları görelim, onların sıkıntılarını görelim, onların muhabbetlerini görelim. Böylece bizim de inşallah yüzümüz güler, hayatımız daha tatlı olur. İnsan oluruz hiç olmazsa, eşya olmayız. Çünkü insan baktığına benzemeye başlıyor. 2963. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki içene ceza olarak herhangi bir had, yani şer'i bir ceza belirlemiş değildi. Bir adam içmiş bir şekilde pervasızca sözler söylerken hemen yakalanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürüldü. Yolda Abbas'ın evinin önüne ulaştıklarında adam kendisini götürenlerin elinden firar edip kaçtı ve Abbas'ın evine sığındı. Bu yaptığı Resulullah'a anlatılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülerek gerçekten öyle mi yaptı buyurdu ve ceza olarak herhangi bir emirde de bulunmadı. Normalde daha sonra biz biliyoruz ki böyle bir uygulamada ceza var. Yani içki içene uygulanan bir şer'i ceza var. Tedip ediliyor bir şekilde. Ama bu adam kendisine ceza uygulama imkanı bulamadan Müslümanlar ellerinden sıyrılmış, kaçmış ve Peygamberimiz amcasının evine sığınmış. Ve Müslümanlar gelip bunu anlatınca Resulullah'a, Resulullah Efendimiz gülüyor. Gerçekten öyle mi yaptı diyor. Ve bir ceza uygulamıyor. Şimdi İslam'ın derdi illa insanları cezayla bitirmek değil, tüketmek değil. Burada bir caydırıcılık, bir tedip var. Vazgeçmesi umuluyor. Vazgeçsin için yapılıyor bunlar zaten. Hem de topluma sıkıntı vermesin, zarar vermesin diye. Fakat adam da kaçacağı yeri biliyor doğrusu. Hangi Müslüman evine girseydi belki Peygamber Efendimiz onu oradan yakıp haça çıkarttırmayacaktı. Ama adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının cömert Abbas'ın evine sığınıyor. Allah'ın izniyle de Rabbim onu koruyor. Belki bu sığınma vesilesiyle o günahından da uzaklaşmıştır. Resulullah'ın bu merhametinden dolayı Allah da onu bağışlamıştır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 2984. rivayete gidiyorum. Niye böyle bir oradan bir oradan okuyorsun diye sorarsanız zaman zaman açıklamaya çalışıyorum. Kimi rivayetleri daha evvel dile getirdik. Müsned kitapların böyle özelliği var. Aynı hadis-i şerif defalarca tekrar ediyor. Çünkü farklı ravilerle bize gelmekte. Sadece İbn Abbas aynı ama ondan duyanlar farklı belki. Dolayısıyla biz tekrar tekrar bazı ravilerin rivayetleriyle okumaya çabalıyorum kendim. Ama size aktarırken seçiyoruz. Kimilerini de dile getirme imkanım zor olabilir diye atlıyorum. Onları da size bırakıyorum inşallah. Böylece aslında bütün rivayetleri tek tek okuyup gitme imkanım da olabilir. O da başka bir bereket olurdu. Belki bu bana zor, bunu yetiştirmemize güç. Böyle aradan biraz seçerek, haşa bu hadis iyi değil, bu biraz daha iyi anlamında öyle anlamıyoruz. Rabbim korusun. Sadece dile getirmemin kolay olduğu hadis-i şerifler var. Yani belki benim birazcık anladığım, anlamaya çalıştığım ama anlamaya zorlandığım, ifade etmekte imkan bulamadığım hadis-i şerifler var. Bunları da sonraya bırakıyoruz. Okurken de böyle yapalım inşallah. Yani biz böyle büyük alimler olarak, hadisi çok iyi bilenler olarak okumuyoruz. Ya hadisler birer tuğla örneği sanki. Tek tek üst üste koyduğumuzda bir bina olacak. Bu bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu Müslümanlık. Bunu görmem gerekiyor, bunu anlamam gerekiyor. Her hadis-i şerifi uygulayamıyorum da, onları hayatıma nasıl geçireceğimi de bilmiyorum hatta. Fakat okumalıyım, anlamalıyım. Böylece dediğim gibi büyük bir resmi, asr-ı saadet fotoğrafını, Peygamber Efendimizin yaşadığı zamanı ve coğrafyayı, onun sünnetini böyle önümde görünür kılma derdindeyim. Kendi adıma ve sizler için de. Böyle okuyalım, böyle okuyalım. Anlamadığımız yerler olduğunda da atlayalım, devam edelim. Bu hadiste anlamayayım diyeyim. Çünkü daha sonra bir daha okuyacağız, sonra bir daha okuyacağız. İnşallah benim için anlaşılmaz gibi olan anlaşılacak. Kur'an'da da durum böyledir. Bir sureye başladık. Diyelim ki Zümer suresini öğrenmeye çalışıyoruz. Üç tefsirden, dört tefsirden bakıp anlamaya gayret ediyorum. Üç kere, dört kere onu anlatmaya gayret ediyorum. Ama anlattığım zamanlarda bile bazı ayetler tam oturmuyor kafamda. Bütünlükteki yerini anlayamıyorum. İfade etme imkanı bulamıyorum. Okuyup geçiyorum ayeti. Niye? Tamam, şu kadar ayetlik bir sureden 3-5 tanesini anlamamışım. Ya da 2 tanesini anlamışım da 20 tanesini anlamamışım. Önemli değil. Bu böyle devam edecek. Sahabe-i kiram da anlasa da anlamasa da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından öğrendiler. Sonra Allah onu yüreklerinde oluşturdu. Kalplerinde oluşturdu ve hayatlarında da meydana çıktı. Böyle bir bereketi var vahyin. Biz okumaya devam ediyoruz. Anlasak da anlamasak da okumaya devam edelim. Rabbim inşallah açacak yüreklerimizi, kalplerimizi. Çünkü yıllardır ben kendi payıma söyleyeyim, siz kendi payınızı anlayın. Başka bilgilenmelerle dolduk. Kalplerimiz başka bilgilerle dolu. Yüreklerimiz, zihnimiz, gözümden, kulağımdan o kadar çok bilgi girdi ki giren ayet ve hadis sayısı şöyle anlaşılır olarak çok az. Hak evet bunlar ama batıl o kadar yoğun ki hak batıla galip geldiği halde batılla olan yoğunluğumuz bizi Müslümanlık noktasında yürütmüyor. Yani bu ışık bize yetmiyor. Çoğaltmamız lazım. Daha çok okuyacağız. Zihnimizdeki batılı imha edecek bu Allah'ın izniyle. Kalplerimizdeki batılı yok edecek Allah'ın izniyle. Hak batıla galebe çalar. Ama hak yok ortada. Hak bizim içimizde bir hakimiyet oluşturmamış. Okuyoruz. Rabbimin izniyle, Allahu Teala'nın yardımıyla ve ona hamd ederek okumaya devam ediyoruz inşallah. 2984. rivayette şöyle Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınları, kabirlerde kendilerine namazgah edinenleri ve orayı kandillerle donatanları lanetledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta tamamen kabir ziyaretini yasaklamıştı. Sonra izin verdi. Herhalde kabirleri bu şekilde ziyaret eden kadınlar da hani süslü, gösterişli, kadınlıklarını, dişiliklerini ortaya koyarak gittikleri dönemler böyleydi. Allah en iyisini bilir. Ben anlayabildiğimi söylüyorum. Bunlara kızıyor ve bunların lanetli olduğunu söylüyor gibi anlayabilirim. Kabirlerde kendilerine namazgah edinenleri, sanki orayı bir tapınma yeriymiş gibi falan zat, feş, mekan, kimse diye ve o bir de orayı kandillerle donatanları lanetledi. Çünkü evvelki toplumlar ölülerine olan saygılarındaki abartıyla yoldan çıktılar. Liderleri hayattayken onlara taptılar neredeyse. O liderler, alimler, zenginler, önderler vefat edince onları yücelttiler, yükselttiler. Bulundukları yeri kıblegah, namazgah edindiler. Donattılar, ışıklandırdılar, süslediler, püslediler. Bunların hepsi ya da kadınlar geldi orada sesler çıkarttılar, bağırıştılar. Oralara çaputlar bağladılar, etrafında döndüler ve tapınak haline getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun lanetlenmiş bir durum olduğunu bize ifade ediyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2994. rivayet ile baş başayız. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında Mekke'ye doğru yola çıktığı zaman Usfan'a varana dek günlerini oruçlu geçirdi. Usfan'a vardığında gündüz vakti bir kase su isteyip herkesin göreceği şekilde orta yerde içti ve orucunu bozdu. Yani insanlar görsün ben böyle yapıyorum. Usfan'dan Mekke'ye ulaşıncaya kadar da oruç tutmadı. Mekke'yi de Ramazan ayında fethetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yolculuğun bir kısmında oruç tuttu, bir kısmında da tutmamış oldu. Bunun için yolculukta dileyen oruç tutar, dileyen de tutmaz. Namazların kısaltılmasıyla alakalı bilgiyi daha evvel okumuştuk. Oruçla ilgili de yolcu olanın orucuyla alakalı İbn Abbas'tan gelen bu bilgi bize açıklık veriyor. Yolda olan kişi dilerse, gücü kuvveti varsa, imkanı varsa oruç tutar. Dilerse yol onu yoracağı için dileyen de tutmaz. Allahu Teala dinde böyle kolaylık meydana getirdi. O merhametlidir. Onun elçisi de bu merhametin uygulayıcısıdır Allah'ın izniyle. Hamdolsun bu bilgileri bize ulaştıran bütün alimlerimize. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.